Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Muhterem dinleyicilerim, bu hafta sizlerle Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesini inşallah okuyacağız, anlamaya çalışacağız. Geçtiğimiz ayetlerde, geçtiğimiz haftalarda Âl-i İmrân suresinde birkaç insan profili anlatılmıştı. Bunlardan kalbinde hastalık, kayma olan insanlar Allah'ın ayetlerinin müteşabih olanlarını sapmışlar. Kendileriyle birlikte de insanları saptırmışlardı. İkinci bir grup ayet-i kerimede ise iman ve küfür mücadelesine Rabbimiz dikkat çekmişti. Kafirlerin mal ve evlat yığmakla, bununla övünmekle ömür geçirdiklerini, fakat bir gün geleceğini, o mal ve evlatların kendilerine fayda vermeyeceğini bildirmişti. Yine bu mücadelede, iman küfür mücadelesinde zaman zaman toplulukların karşı karşıya geldiklerini ve Allah'ın yardımına mazhar olan müminlerin kafirleri bozguna uğrattığını haber vermişti. Allah'ın yardımına mazhar olmak, iman sahibi olmak yanında bir takım meziyetlere de sahip olmayı gerektiriyor. Yani sadece mümin olmak her zaman kafirlere galip gelmeyi gerektirmiyor. Bu manada imanın derinleşmesi, kökleşmesi, samimi olması, takva üzere olması. Ayrıca insanın bu dünya hayatında başarılı olmak için gerekli olan, geçerli olan sünnetullah'a, yani Allah'ın bu dünyaya koyduğu kurallara da riayet etmesi gerekiyor. Düşman için hazırlık yapmak, düşmanın silahıyla silahlanmak, uyanık ve tedbirli olmak, istihbarat toplamak, savaş esnasında sebat etmek vesaire. Kafirlerin bu dünyadaki mücadelelerde ve kendi hayatlarında her zaman nasiplerine bozgun, hüsran, rezil olmak gibi dünyevi bir takım cezalar düşer. Ama bunlardan daha mühimi, daha acısı ahiret azabıdır. Oradaki kafirlerin cezası sonsuza kadar cehennem azabına müstahak olmaktır. İşte insan için asıl kayıp, asıl pişmanlık, asıl büyük hüsran bu ebedi hayattaki, sonsuz hayattaki pişmanlıktır, azaptır. Rabbimiz cümlemizi bundan muhafaza buyursun. 14. ayet-i kerimeden itibaren başka bir konuya Rabbimiz dikkat çekiyor. Bu ayet-i kerimede bütün insanların özelliklerini anlatıyor Rabbimiz. Şöyle ki, Estağfirullah, Bismillah. Züyyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisâi vel benîne vel kanâtîril mukantartî min al-zahbi ve al-fıddati ve al-khayl al-musawmeti ve al-an'am ve al-harth. Zalik meta'ul hayati dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kadınlara, oğullara, yüklerle altın ve gümüş yığınlarına, iyi cins salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere olan düşkünlük İnsanlara cazip gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçici birer metaından ibarettir. Asıl varılacak güzel yer Allah'ın yanındadır. Muhterem dinleyicilerim, bir ayet-i kerime ama gerçekten çok yönlü, insanı her açıdan kuşatan bir ayet-i kerime. Rabbimiz insanı kendisinden daha iyi tanıyor. Onun zaaflarını, üstünlüklerini, ayağının kayacağı yerleri, gönlünün derinliklerini, psikolojik zaaflarını kendisinden çok daha iyi biliyor. Burada da Rabbimiz insana insanı tanıtıyor. Ve züyyine süslendi, linnâsi insanlar için hubbu şehevâti diye başlayıp devam eden bölümde insan psikolojisine Allah'ın fıtratında neleri sevdirdiğini, insanın nelere meyli olduğunu anlatıyor. Gerçekten tarih boyunca farklı devirlerde, farklı coğrafyalarda nasıl ortak bir cennet hasreti ve ortak bir ateş, cehennem azabı korkusu varsa, insanlar psikoloji olarak dünyada cennet gibi mekanlarda yaşasa da cenneti hasret duyuyorsa, yine çok sıcak mekanlarda yaşasa da cehennemden korkuyorsa, tıpkı bunun gibi insanın iç dünyasında ona adeta içirilmiş olan, onun hücrelerine nüfuz etmiş olan bir takım özellikleri, bir takım arzu, istek ve meyilleri var. İşte Rabbimiz burada insanlara bu hassas noktalarını ve ayağının, gönlünün kayma noktalarını öğretiyor. Bu konuda onları ikaz ediyor. İnsanlara ilk defa sevdirilen şey, en öncelikli olarak onun gündeminde olan, hayatını değiştiren husus, karşı cinse karşı meyil. Ama Rabbimiz burada özellikle erkeklerin kadınlara karşı meylini ön plana almış ve kadınların pek çok vasfıyla erkek açısından potansiyel bir meyil haline getirildiğini vurgulamış. Rabbimiz kadını erkeğe sevimli gelecek şekilde süslemiş, ona ziynetler ihsan etmiş ve erkeği de o kadının peşine koşacak bir duyguyla, bir arzuyla beslemiş. Bu arzu, bu kadına meyil duygusu aslında başlı başına bir imtihan sebebi. Zaten ayet-i kerimede sayılan kadınlar, evlatlar, altın ve gümüşten mallar, yığılmış, biriktirilmiş mallar, binekler, davarlar ve ekin, bütün bunlar aşağı yukarı bütün insanların farklı oranlarda meylettiği, sahip olmak için gayret gösterdiği şeylerdir. Bir başka ayet-i kerimede, Rum suresinin 21. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: size nefislerinizden kendilerine ısınmanız için zevceler yaratmış olması, aranızda bir sevgi ve merhamet koyması onun ayetlerindendir. Gerçekten insan gönlünde yer eden bir hatuna ulaşınca, bir kadınla bir araya gelince, evlenince, bu nikah sayesinde birbirine yabancı olan, o güne kadar ayrı dünyalarda yaşayan iki insan tek bir varlık haline dönüşür ve bütün insanlardan farklı bir şekilde birbirleriyle kaynaşırlar. Ruhen gönül dünyaları olarak birbirlerine kaynaştıktan sonra da artık birbirlerinde huzur bulur, sekinete erer, mutlu olur ve o çekirdek aileden, o nikahla bir araya gelen aile yuvasından etrafa saadet fışkırır. Yine bu evlilik öncesinde, evlilik sonrasında erkek o aileye sahip olmak için, o aileyi devam ettirmek için türlü fedakarlıklara girer. Bedenini bu hususta yorar, yıpratır. Malı ve sahip olduğu şeyleri bu uğurda kolayca, fedakarca harcar. Ve aile onun için hayatının merkezine dönüşmeye başlar. Bu tabi sıhhatli, Allah'ın ve Resulünün uygun gördüğü şekildeki meyildir. Bir de içindeki bu kadına olan meyli farklı şekillerde kullanan veya heder eden, zayi eden kimseler vardır. Mesela fıtraten Rabbimiz erkeklere bu meyli koyduğu halde tıpkı Hristiyanlar, rahip ve rahibelerde olduğu gibi, Katoliklerde olduğu gibi evlenmeyi kendisine yasak ederek karşı cinse meyil etmeyi uygun görmeyerek, dindarlık görmeyerek bundan uzak duran insanlar bir müddet sonra içindeki bu meyil sebebiyle başka daha farklı yollara sapmaya başlarlar. Sapkınlık ortaya çıkmaya başlar. Yine günümüzde çokça gündeme gelen içindeki bu meyli, fıtri olan kadına karşı olan meyli uygun bir nikahla birlikte olmak yerine küçük çocuklara veya Allah'ın yasakladığı diğer varlıklara karşı kullanan, böylece hem kendine hem de çevresine zarar veren insanlıktan çıkmış kişiler de vardır. Bu manada insanların kendi içlerinde olan bu yangını görmeleri, onu uygun bir şekilde meşru ölçüler içinde kanalize etmeleri, Allah'ın muradına uygun olduğu gibi kendi fıtratlarına, insan oluşlarına da uygundur. Diğer taraftan kadın erkek için, erkek de kadın için birer fitne unsurudur, birer imtihan sebebidir. Evli olduğu halde gözü başkalarına kayan, zinaya meyleden, aile yuvasını perişan eden insanlar, işte bu içindeki süslenme, dünyanın kendisine süslenmesi fitnesini ağır bir imtihandan geçerek görmüş, yaşamış olurlar. O halde erkekler için özellikle kadın fıtri bir meyildir. Evlilik, nikah fıtri bir ihtiyaçtır. Bir insan gerekli şartlara ulaştıktan sonra yaş, buluğ, meslek, maddi imkanlar, biyolojik, fiziki diğer gelişmeleri tamamladıktan sonra yuva kurmak için nikaha meyletmeli, Allah'ın helal kıldığı yollarla bu fıtri ihtiyacını karşılamalıdır. Aksi halde hem dünyada yüz kızartıcı suçlara mahcup olunacak pozisyonlara düşer insan, hem de ahirette büyük bir hesabın ortasına düşer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı, dünyadaki nimetleri sayarken dünya nimetlerinin içinde insan için en hayırlı olanın saliha kadın olduğunu beyan buyurmuştur. Eğer insan saliha bir hanımla, saliha bir eş ile beraber olursa o kimse kendisini salih amellere, güzel huy ve alışkanlıklara yöneltecek demektir. Fakat fasık bir kadınla, günaha meyilli, günah arzulayan bir kadınla birlikte olursa insan, zamanla günahlar kendi gözünde hafifleyecek ve artık günah işlemekten korkmaz hale gelebilecektir. Peygamberimiz yine sallallahu aleyhi ve sellem bana dünyanızdan kadın ve hoş koku sevdirildi, namaz ise gözümün nuru kılındı buyurmuştur. O halde saliha bir hanım ve onunla meşru ölçüler içinde kurulmuş olan bir aile, nikah ve beraberindeki nimetler Allah'ın bir mümin erkeğe en büyük lütuflarıdır. Evlenme imkanı bulamayan erkek ve kadınların da bu zaaflarını görerek hayatları boyunca iffetli kalmaya çalışmaları, salih ve saliha çevre içinde bulunmaya çalışmaları kendi hayırlarınadır. Aksi halde kendi istekleriyle, arzu ve şehvetleriyle baş başa kalan insanların en büyük yoldaşı, yardımcısı şeytanlardır. Onlar insanların ayağının kaymasıyla mutlu olurlar. İşte bu hususta Rabbimiz ümmetini, bütün insanlığı uyarmaktadır ve ey kullarım, sizin birinci imtihanınız şehvet imtihanıdır. Kadınlara karşı olan meyildir ve karşı cinse karşı olan isteğinizdir, arzunuzdur. Bu hususta imtihana dikkat edin. Hayatın farklı dönemlerinde, çeşitli şekillerde bu imtihanı geçmeye çalışın buyurmaktadır. Hemen peşi sıra Rabbimiz ikinci bir imtihan kaynağını bize haber verir. Vel benîn ifadesiyle geçer ayet-i kerimede. O da erkek çocuklara karşı, çocuklara karşı meyildir. İnsanlar çeşitli sebeplerle, kadın olsun erkek olsun, çocuklarının olmasını isterler. Bilhassa erkek çocuklarına karşı farklı bir sevgileri, bağlılıkları, ümitleri vardır. Bu da Allah'ın insan fıtratına koyduğu bir başka süstür, bir başka duygudur, zinettir. Aslında erkek olsun, kız olsun, bütün çocuklar anneleri, babaları tarafından sevilir. Onlara her birine ayrı bir ilgi vardır. Her birinin insan kalbinde farklı bir sevgisi, farklı bir konumu vardır. Ama genellikle örfen ve fıtraten erkek çocuklara karşı Rabbimiz böyle bir farklı duygu insanın gönlüne koyduğunu haber vermiştir. Neden erkek çocuğa karşı böyle bir meyil? Bunun belki pek çok sebebi sayılabilir. Bunlardan insanın zor zamanlarda yanında bir destek olarak erkek çocuğunun bulunacağını düşünmesi, erkek çocuğunun güç olarak, maddi güç olarak babasına, annesine destek olacağını düşünmesi, kızın yuvadan ayrıldıktan sonra, başka bir aileye geçtikten sonra, kendi anne babasıyla irtibatının azalmasına rağmen, erkek evlatların anne babayı himaye etmeye, onların yanında yardımcı olmaya devam ettiği gibi. Yine erkek çocukla beraber kişinin namının devam etmesi de sayılabilir. Son olarak bilhassa cahiliye Araplarında erkek çocukları insanların kabile olarak birbirleriyle savaştığı zamanda hazır asker olarak kabilelerinin, ailelerinin bekçisi konumundaydı. Onlar da bu sayıyla övünürlerdi. Evet, kabileler boyunca savaşlarda, daha sonraki savaşlarda erkek çocuğu aynı zamanda hazır bir asker olarak insanların, beşeri nüfusun ordu kaydına giren unsurdur. Bedeni olarak çalışmasıyla, kazancının kadınlardan daha fazla oluşuyla erkek çocuklarına karşı böyle bir ilgi, böyle bir merak olmuştur. Bu da yine fıtridir, Rabbimiz bunu da bize haber vermektedir. Fakat şu da unutulmamalı ki, tıpkı kadınlarda olduğu gibi çocuklarda da bu ilgi, bu merak, bu meyil aynı zamanda bir fitnedir, bir imtihandır. Şayet erkek hanımı için veya çocukları için meşru sınırların dışına çıkarak kazanç temin etmeye, onlar için mal toplamaya çalışıyorsa, onları mutlu etmek için Allah'ın haram kıldığı sınırları aşıyorsa, o zaman o çocuklar da, o hanım, eş de başlı başına büyük bir tehlikeye dönüşür. Bu yüzden ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: sizin mallarınız ve çocuklarınız bir fitnedir, bir imtihandır. Tekabül suresi 15. ayet-i kerime. Tekrar toplayacak olursak, ayet-i kerimede sayılan 5-6 unsurdan en büyük risk taşıyan iki unsur hanımlar ve erkek çocuklardır. Bu hususta Rabbimiz bunların insanlara süslendiğini, insanların bunlara karşı meyilli halde bulunduğunu, şehvet derecesinde çok aşırı bir düşkünlükle bunlara bağlı olduğunu haber vermiştir. Muhterem dinleyicilerim, bu ayet-i kerimenin izahına gelecek haftada devam edeceğiz. Çünkü daha mal sevgisi, bineklere karşı olan sevgi, hayvan ve tarlalara, ürünlere karşı sevgi duruyor. İnşallah onları da geniş bir şekilde izah etmeye çalışacağız. Muhterem dinleyicilerim, iki haftadır devam ettiğimiz bir hadis-i şerif var. Peygamberimizin Cevami'ül Kelim, yani özlü söz söyleme vasfının bir tezahürü olan Eddini en-Nasiha, din başlı başına nasihattir ifadesinin izahı sadedinde bir iki program yaptık. Bugün de o hadisin devamında yer alan bir başka kelimeyi açıklamaya, üzerine biraz daha fazla durmaya çalışacağız. Daha önceki programlarda dinin Allah için nasihat oluşunu, dinin Allah'ın kitabı için nasihat oluşunu işlemiştik. Hadisin kısaca mealini hatırlayalım. Sonra da dinin Allah'ın Resulü için nasihat oluşu nasıl olur, onun üzerinde duralım. Ebu Rukayye Temim bin Evs Eddari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir, dürüstlüktür buyurdu. Biz kendisine kimin için nasihattir dedik. Peygamber Efendimiz Allah, kitabı, Resulü, müminlerin yöneticileri ve tüm Müslümanlar için nasihattir buyurdu. Muhterem dinleyicilerim, dinin Allah'ın Resulü, Resulullah için nasihat, dürüstlük, samimiyet oluşuna gelince, Allah insanlardan kendi içlerinden tanıdıkları, bildikleri birisini seçmiş ve ona emir ve yasaklarından oluşan dinini, şeriatını ulaştırmıştır. O peygamber, Allah'ın kendisine vahyettiği, ulaştırdığı bu dini insanlara tebliğ etmekle, anlatmakla, öğretip yaşatmakla sorumludur. İşte bu durumda bizim Allah'ın Resulü olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı samimiyetimiz, dürüstlüğümüz, ona nasihatçi oluşumuz ortaya çıkar. Bir mümin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili şu mesuliyetlere, şu sorumluluklara, şu mükellefiyetlere sahiptir. Onun Allah tarafından seçilip görevlendirilmiş bir elçi, bir peygamber olduğuna kalbiyle tasdik ederek, diliyle de ikrar ederek iman etmek. Peygambere iman, o noktada Peygamber Efendimiz'e karşı ilk vazifemizdir. Bundan sonra o peygamberin söylediklerini, o peygamberin bu Allah'ın kitabıdır diyerek haber verdiği Kur'an-ı Kerim'i tasdik etmek. Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eliyle, onun vasıtasıyla ve onun diliyle bize ulaşmıştır. Peygamberimizin peygamberliğine inanmak, aynı zamanda onun söylediklerine ve onun getirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğuna inanmayı da içinde barındırır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece bir postacı, bir haberci değildir. O, kargocu gibi kitabı getirip ümmete teslim etmiş, sonra da vazifesi bitmiş, başka hiçbir sorumluluğu olmayan sıradan bir insan değildir. Aksine o, 23 yıl boyunca Kur'an-ı Kerim kendisine tebliğ edilirken, bildirilirken, vahyedilirken, bizzat o Kur'an'ın hayata nasıl tatbik edileceğini öğretmiş, yaşamış, göstermiştir. O, 23 yıl boyunca canlı bir Kur'an olmuştur. Rabbimiz, Kur'an'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indirildiğini bildirmektedir. Rabbimiz, Kur'an'ın ilk muallimi, ilk öğreticisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizzat Cenab-ı Hak'tan Kur'an'ı öğrenen ilk talebedir. Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla bu eğitim ikmal edince, tamamlanınca Peygamber Efendimiz ayetlerin en iyi anlayanı ve en iyi açıklayanı, en belir, en tesirli ve en doğru müfessiri olmuştur. Onun Kur'an'ı anlama, anlatma ve yaşatma ölçüsü sadece sözle değildir. O, davranışlarıyla da Kur'an'ın nasıl uygulanacağını bizzat yaşamıştır. Ashab-ı kiram o hayatı öğrenip yaşarken Peygamber Efendimiz de onlara murakabe etmiş, onların söz ve davranışlarını kontrol etmiş, gerektiğinde hatalarını düzeltmiş, gerektiğinde onların boşluk bıraktığı hususlarda teşvik etmiştir, önce olmuştur. O halde Peygamber Efendimiz'e uymak, onu sevmek, ona itaat etmek, aynı zamanda Allah'ı sevmek, Allah'a uymak, Allah'ın dinine itaat anlamına gelir. Bu sadece kuru bir iddia veya teori değildir. Bu, Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah'ın bizzat emrettiği en önemli kaidelerden bir tanesidir. Rabbimiz şöyle buyurmuştur: "Ey Muhammed, de ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın." Yine Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur buyurulmuştur. Görüldüğü üzere Allah'ı sevmenin şartı Peygamber Efendimiz'i sevip bağlanmaktan geçer. Allah'a giden yol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden geçer. Peygamberimizi tanımayan, onu sevmeyen, ona itaat etmeyen, Allah'ın indirdiği dine, İslam'a tabi olmuş sayılmaz. Bunun dışında, Peygamber Efendimizin kendisine dost seçtiklerini dost, onun düşmanlarına düşman bilmek, Peygamberimize olan sevginin, bu sevgideki samimiyetin bir işaretidir. Peygamberimizin ailelerini, onun evlatlarını, torunlarını aziz bilmek, onları candan öte sevmek, Peygamberimizin muhacirden olsun, ensardan olsun arkadaşlarını, dostlarını, ashabını bir iman umdesi, bir iman prensibi halinde sevmek yine Peygamber'e inanmanın gerekleridir. Rabbimiz o dönemde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında bir iman halkası halinde, bir iman halesi halinde halkalanan, birlik beraberlik içinde bulunan, Peygamberimizin en küçük bir işaretini, imasını emir telakki eden ashab-ı kiramın muhacir ve ensar olarak bir iman tezahürü olduğunu göstermiştir. Onların dine olan bağlılıkları, din uğrunda yaptıkları fedakarlıklar Allah tarafından övülmüş, Müslümanların bu zata yani Peygamber Efendimizin en yakın dostlarına, ahbaplarına, ashabına bağlı kalmaları, onların yolunu takip etmeleri emir buyurmuştur. Bugün Peygamberimizin sünnetinin bize ulaşmasında ashab-ı kiramın o dönemdeki samimiyetleri, iman ve teslimiyetleri, gayret ve fedakarlıkları anlatmakla bitmez. Onlar sayesinde dinimiz, kitabımız değişmeden, bozulmadan bize kadar intikal etmiştir. Bu manada İslam'ın sünnet-i seniyye şeklindeki tatbikatını hiçe saymak, onun dışında bir takım yollar, bir takım hayat modelleri geliştirmek, hurafe ve bid'atlere sapmak, yeni yeni yollar icat etmek, Peygamberimize olan sadakatin, samimiyetin kaybolduğunu gösterir. O halde mümin, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme samimiyetle bağlı olunca, öncelikle onu tanır, onun dindeki konumunu, Allah'ın kitabındaki mevkiini görür, kitabın yani Kur'an-ı Kerim'in onun davranışlarına, sünnet-i seniyyesine nasıl değer verdiğini, onu nasıl kaynak ve referans aldığını bizzat görür ve bu iman umdesiyle, bu iman prensibiyle Peygamber Efendimiz'e, onun sünnet-i seniyyesine ve onun mirası hükmünde olan Ehl-i Beytine, ondan gelen hadis-i şeriflere dört elle sarılır, onların zayi olmaması için elinden geleni yapar. Allah ve Resulünün sevdiği ashab-ı kiramı, Ehl-i Beyti, o da candan ve samimi olarak bütün yüreğiyle, bütün gayretiyle gönlüne basar. Muhterem dinleyicilerim, programımızın son kısmında yine bu konuyla paralel bir başka menkıbe anlatalım. İmam-ı Azam Ebu Hanife, Kuddise sirruh, malum olduğu üzere Hanefi mezhebinin kurucusu, bu bir zamanlar yün elbise giyerek uzlete çekilmiş, münzevi bir hayat yaşamaya başlamıştı. Fakat onun bu hayat tarzı üzereyken Rüyasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona göründü ve şöyle dedi. Senin halk arasında olman gerek. Çünkü sünnetimin ihya edilmesinin sebebi sensin. İşte o zamandan itibaren Ebu Hanife Hazretleri inziva hayatını terk etti. Muhterem dinleyicilerim, rüyalar sadık rüya olduğunda insana işaretler, yol haritaları verir. Bir insanın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyasında görmesi, o rüyanın sadık rüya olduğunu gösteren işaretlerden bir tanesidir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın onun silüetine, onun suretine giremediğini, giremeyeceğini söylemiştir. İmam-ı Azam Hazretleri de sufilere özenerek insanlardan uzakta bir münzevi hayatı geçirmeyi tercih etmiş bir dönem. Ama Peygamberimizden gelen nebevi bir ikazla tekrar ilme, tekrar sünnet-i seniyenin öğrenilmesine ve öğretilmesine memur addetmiş kendisini. Böylece ilim halkalarına dönmüş, halkın arasına karışmış ve İslam'ın dinini öğrenmek ve öğretmek hususunda büyük bir ekol kurmuş. Devrinde 700 kadar öğrencinin muntazaman devam ettiği, bir rivayete göre 10 civarında müçtehit alimin yetiştiği büyük bir üniversite kurmuştur. Onun 10 yıllar süren bu gayreti, sünnet-i seniyenin korunması hususunda, fıkhın toplanması, tedvin edilmesi ve problemlere çözümler üretilmesi noktasında büyük bir dönüm noktası olmuştur. Ondan sonraki pek çok müçtehit onu örnek alarak, bazı hususlarda ondan farklı düşünerek ama hep onun yolunu takip ederek büyük bir fıkhi ekoller zinciri oluşmasına sebep olmuştur. Rabbimiz insanları farklı özelliklerde yaratmıştır, farklı kabiliyetlerde yaratmıştır. İnsan bazen hayatının farklı dönemlerinde bu kabiliyetlerinden bir kısmını kullanmaz, fark etmez veya farklı şekillerde kullanırsa Rabbimiz bir şekilde onu ikaz eder, irşad eder, ona gönderdiği uyarıcılarla onun yaratıldığı istikamette istihdam edilmesine yardımcı olur. Mühim olan bu ikaz ve irşatları görmek, hayatına tekrar çeki düzen vermektir. Rabbimiz bize bu firaseti nasip etsin. Bizi İslam'ın yayılması, yaşanması, öğrenilmesi ve öğretilmesi hususunda o öncü neslin, peygamberlerin, ashab-ı kiramın ve onların yolunu takip edenlerin en ufak, en geride kalmış, en aciz bir bendesi kılsın, bizi onların yolundan ayırmasın. Bizi bu iman üzere yaşatıp yine bu ikrar üzere haşreylesin. Gelecek hafta tekrar buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.